Ayrım 8, Marslı, Andy Weir, sayfa 87. Günlük girişi, sol 67. Sirius 1 tamamlandı. Daha doğrusu Sirius 1, bir saatin ardından yarıda bırakıldı. İsterseniz siz buna bir başarısızlık diyebilirsiniz ama ben tecrübe kazanma demeyi tercih ediyorum. Her şey güzel başladı. Hub'dan 1 kilometre uzaklıktaki düz bir alana gittim ve ardından 500 metrelik bir mesafede ileri geri sürmeye başladım. Kısa sürede bunun uyduruk bir test olacağını fark ettim. Birkaç turun ardından toprağı sağlam bir yol oluşacak gibi sıkıştırmıştım. Anormal derecede yüksek verimlilik aldığım sert bir zemin. Uzun yolculukta böyle bir yerle karşılaşmayacaktım. O yüzden farklı bir şey denedim. Hub'ın 1 kilometrelik alanından çıkmadan rastgele sürmeye başladım. Bu çok daha gerçekçi oldu. Bir saatin ardından içerisi soğumaya başladı. Ama öyle böyle bir soğuk değil. Araca ilk bindiğinizde içerisi her zaman soğuk oluyor. Isıtıcıyı devre dışı bırakmadığınızda içerisi hemen ısınmaya başlıyor. İçerisinin soğuk olmasını bekliyorum ama tanrım! Bir süreliğine büyük sıkıntı yaşamadım. Kendi vücut sıcaklığım ve 3 kat kıyafet beni sıcak tuttu ve aracın yalıtımı 10 numara. Vücudumdan kaçan ısı içeriği ısıttı. Fakat kusursuz yalıtım diye bir şey yoktur ve nihayetinde ısı dışarıya kaçarken ben de giderek daha çok üşümeye başladım. 1 saat içerisinde titriyordum ve uyuşmuştum. Bu kadarı yeter dedim. Bu şekilde uzun bir yolculuk yapabilmemin imkanı yoktu. Isıtıcıyı açtıktan sonra doğrudan hava yöneldim. Eve vardığımda bir süre surat astım. Dahice planlarımın her biri termodinamik tarafından mağlup edilmişti. Lanet olsun sana entropi yasası. Şu an sıkıntıdayım. Kahrolası ısıtıcı her gün enerjimin yarısını yiyecek. Isıtıcıyı kısabilirim aslında. Biraz soğuk olur ama öldürecek kadar değil. Yine de enerjimin 1/4'ünü kaybederim. Bunun üzerinde biraz kafa yormam gerekecek. Kendime şunu sormalıyım. Herkül Poirot olsa ne yapardı? Küçük gri hücrelerimi bu problem üzerinde çalıştırmam gerekecek. Günlük girişi sol 68. Kahretsin, bir çözüm buldum ama. Hub'ın içerisinde roket yakıtı yaktığım zamanı hatırlıyor musunuz? İşte bu ondan daha tehlikeli olacak. RTJ'yi kullanacağım. RTJ yani radyoizotop termoelektrik jeneratörü büyük bir plütonyum kutusudur. Ama nükleer bombalarda kullanılanlardan değil. Hayır hayır, bu plütonyum çok çok daha tehlikeli. Plütonyum 238 inanılmaz derecede kararsız bir izotoptur. Öyle radyoaktiftir ki kendi başına kıpkırmızı kesilir. Tahmin edebileceğiniz üzere gerçek anlamda radyasyonla yumurta pişirebilecek bir materyal bir miktar tehlikeli oluyor. RTJ plütonyumu içinde tutar, radyasyonu ısı halinde yakalar ve elektriğe çevirir. Bu bir reaktör değil. Radyasyon azaltılıp çoğaltılamaz. Bu tamamen atomik seviyede gerçekleşen doğal bir süreçten ibaret. 1960'lar kadar gerilerde NASA RTJ'leri insansız araçlara enerji sağlamak için kullanmaya başladı. Bunların güneş enerjisine kıyasla çok daha fazla avantajı var. Fırtınalardan etkilenmezler, gece gündüz demeden çalışmaya devam ederler. Tamamen içseldirler. O yüzden roketin 1/4 yanını narin güneş hücreleriyle donatmanıza gerek kalmaz. Fakat Ares programına kadar büyük RTJ'leri hiç insanlı görevlerde kullanmadılar. Neden peki? Nedeni alabildiğine açık olmalı. Astronotlarını parlayan sıcak bir radyoaktif ölüm topunun yanına koymak istemediler. Biraz abartıyorum tabii ki. Plütonyum dış muhafaza delinse bile sızıntıyı engellemek için yalıtılmış ve kapatılmış bir takım topların içinde duruyor. O yüzden Ares programı için bu riski göze aldılar. Bir Ares görevi tamamen MTA odaklı. Tartışmasız en önemli bileşen budur. Yerine yenisi konulamayan ya da işlevi başka bir yolla elde edilemeyen sayılı sistemlerden biridir. Eğer çalışmıyorsa görevin tamamen terk edilmesine neden olan tek bileşendir. Güneş hücreleri kısa dönemde harikadırlar ve etrafta hücreleri süpürecek insan olduğu sürece uzun dönemde de sorun çıkarmazlar. Fakat MTA yıllarca sessiz sakin oturup yakıt üretir ve ardından tayfa gelene kadar öylece bekler. Hiçbir şey yapmasa bile NASA uzaktan gözlemleyebilsin ve üzerindeki kontrolleri yapabilsin diye enerjiye ihtiyaç duyar. Bir güneş hücresi kirlendi diye bütün görevi terk etme olasılığı kabul edilemezdi. Daha güvenilir bir enerji kaynağına ihtiyaçları vardı. O yüzden MTA yanında RTJ ile birlikte geliyor. İçinde 2.6 kilogram plütonyum-238 bulunuyor ve bu neredeyse 1500 wattlık ısı üretiyor. Bunu 100 wattlık elektriğe dönüştürebilir, mürettebat gelene kadar MTA bununla çalışır. 100 watt ısıtıcıyı çalıştırmaya yetmez ama üretilen elektrik umurumda değil. Ben ısıyı istiyorum. 1500 wattlık bir ısıtıcı öyle sıcak olacak ki içerisi fazla ısınmasın diye yalıtımı sökmem gerekecek. Araçlar hazırlanıp aktif hale getirildiği gibi kumandan Lewis RTJ'yi atma şerefine nail oldu. RTJ'yi MTA'dan söktü, 4 kilometre öteye gitti ve aleti gömdü. Ne kadar güvenli olursa olsun bu hala radyoaktif bir çekirdek ve NASA bunun astronotlarının yakınında olmasını istemedi. Görev parametreleri gömülmüş RTJ'nin tam yerini söylemiyor, sadece 4 kilometre ötede yazıyor. O yüzden kendi başıma bulmam gerekecek. Bana yardımcı olacak iki şeyim var. İlk olarak kumandan Lewis atmaya gittiğinde Fogel'la birlikte güneş panellerini kuruyorduk ve kumandanın güneye doğru gittiğini gördüm. Ayrıca gömdüğü yere ucunda parlak yeşil bir bayrak bulunan 3 metrelik bir direk dikti. Mars toprağında yeşil çok rahat bir şekilde seçilebiliyor. Araç GDF'sinde yolumuzu kaybedersek o alandan uzak duralım diye dikildi bu direk. Planım şöyle, 4 kilometre boyunca güneye git, ardından yeşil bayrağı görene kadar etrafı araştır. Bir numaralı yüzey aracını kullanılmaz hale getirdiğimden bu yolculuk için mutant aracımı kullanmam gerekecek. Bunu yararlı bir test görevine dönüştürebilirim. Akü kayışlarının gerçek bir yolculuğa nasıl tepki vereceklerini ve güneş hücrelerinin tavana ne kadar iyi bağlı olduklarını göreceğim. Buna Sirius 2 adını veriyorum. Günlük girişi Sol 69. Ben Mars'a yabancı değilim, uzun süredir buradayım. Fakat bugünden önce Hub'ı görüşümden hiç çıkarmamıştım. Bunun bir fark yaratmayacağını düşünebilirsiniz ama yaratıyor. RTJ gömüsüne doğru giderken bir şey kafama dank etti. Mars çorak bir gezegen ve burada tamamen yalnızım. Bunu daha önceden beri biliyorum elbette. Fakat bir şeyi bilmekle onu birinci elden tecrübe etmek arasında fark var. Dört bir yanımda toz, kaya ve her yana uzanan bitmek bilmeyen bomboş bir çöl dışında hiçbir şey yok. Gezegenin meşhur kırmızı rengi demir oksidin her şeyi kaplamasından kaynaklanıyor. Yani burası sadece bir çöl değil, burası öyle eski ki gerçekten paslanmakta olan bir çöl. Hub medeniyetle olan son bağlantım ve onun da gözlerimin önünden kaybolması beni itiraf etmek istediğimden daha fazla rahatsız etti. Karşımdakine odaklanarak bu düşünceleri bir kenara ittim. RTJ'yi tam olması gereken yerde Hub'ın 4 kilometre güneyinde buldum. Onu bulması zor olmadı. Kumandan Lewis RTJ'yi ufak bir tepenin üzerine gömmüştü. Muhtemelen herkesin bayrağı görebileceğinden emin olmak istemişti ve bu işe yaradı. Yalnız buradan kaçınmak yerine dosdoğru buraya gelerek RTJ'yi topraktan çıkardım. Onun amaçladığı tam olarak bu değildi. Dört bir yanında soğutucu bulunan geniş bir silindirdi bu. Saldığı ısıyı elbisemin eldivenlerinin üzerinden bile hissedebiliyordum. Bu gerçekten kaygı verici. Özellikle de ısı kaynağının radyasyon olduğunu bildiğiniz zaman. Bunu tavana koymanın bir mantığı yok. Zaten planım bunu içeride kullanmak. O yüzden onu yanıma aldım. Isıtıcıyı kapattım ve Hub'a geri sürdüm. 10 dakika süren eve dönüş yolculuğunda ısıtıcı kapalı olduğu halde aracın iç kısmı rahatsız edici bir sıcaklık olan 37 dereceye çıktı. RTJ beni kesinlikle sıcak tutabilecekti. Bu ayrıca araca yaptığım eklerin işe yaradığını da kanıtladı. Güneş hücreleri ve ikinci akü 8 kilometrelik rastgele yolu giderken güzelce yerlerinde kaldılar. Sirius 2'yi başarılı bir görev ilan ediyorum. Günün geri kalanını aracın içini kırıp dökmekle geçirdim. Basınç kompartımanı karbon bileşiklerinden yapılma. Onun hemen içinde de yalıtım bulunuyor. Yalıtımın etrafında da sert plastik var. Plastikleri çıkarmak için ileri teknoloji bir metot kullandım. Çekiç. Ardından sert köpük yalıtımı büyük bir dikkatle söktüm. Yine çekiç. Yalıtımların bir kısmını söktükten sonra elbisemi giydim ve RTJ'yi dışarı çıkardım. Kısa sürede araç yine soğudu ve RTJ'yi tekrar içeri soktum. Sıcaklığın yavaşça yükselmesini izledim. Gömü alanında dönüşteki yükselme hızına yaklaşmıyordu bile. Dikkatlice biraz daha yalıtım söktüm, çekiç ve tekrar kontrol ettim. Bu şekilde birkaç kez daha denedikten sonra RTJ'nin ancak dengeyi sağlayabileceği kadar yalıtımı sökmüş oldum. Hatta RTJ savaşı kaybediyordu. Zamanla ısı yavaşça dışarı akacaktı. Bu sorun değil. Gerek olduğunda ısıtıcıyı kısa süreli olarak açabilirim. Yalıtım malzemelerini yanımda hava geri getirdim. İleri seviye üretim tekniklerini kullanarak, yani kolibandı, bir kısmını kare olacak şekilde yeniden birleştirdim. Eğer içerisi gerçekten çok soğuk olursa bunu araçtaki yalıtımsız kısma yapıştırırım ve RTJ ısı dövüşünü kazanır diye düşündüm. Yani sırada Sirius 3 var. Bu aslında Sirius 1'in tekrarı ama bu sefer donma olmayacak. Günlük girişi sol 70. Bugün size aracın içinden yazıyorum. Sirius için yarısını bitirdim ve her şey yolunda gidiyor. Solun ilk ışıklarıyla yola çıktım ve ayak basılmamış zeminde kalmaya çalışarak hub etrafında birkaç tur attım. İlk akü 2 saati bulmadan bitti. Kabloları değiştirmek için yaptığım kısacık bir GDF'nin ardından sürmeye kaldığım yerden devam ettim. Nihayetinde 3 saat 27 dakikada 81 kilometre yapmıştım. Bu çok iyi. Elbette hub'ın etrafındaki zemin Acidalia Planitia'nın bir parçası olduğundan dümdüz. RS-4 yolundaki daha bozuk zemindeki verimliliğim nasıl olur hiçbir fikrim yok. İkinci akünün içinde hala biraz enerji var ama durmadan önce tamamını iyice kullanamam. Unutmayın, aküler şarj olurken yaşam destek sistemlerine ihtiyacım var. Karbondioksit kimyasal bir işlemle emiliyor. Fakat bunu dışarı atan fan çalışmazsa boğulurum. Oksijen pompası da önemli. Sürüşümün ardından güneş hücrelerini kurdum. Zorlu bir işti. Bunu son sefer yaptığımda Fogel bana yardım etmişti. Hücreler ağır değil ama biraz hantallar. Yarısını güzelce yerleştirdikten sonra taşımak yerine sürükleyerek de götürebileceğimi fark ettim. Ve bu işimi hızlandırdı. Şimdi akülerin şarj olmasını bekliyorum. Canım sıkıldı. O yüzden de günlüğü güncelliyorum. Poirot kitaplarının hepsi bilgisayarımda. Onlar işimi kolaylaştıracaktır. Şarjın bitmesi ne de olsa 12 saat sürecek. Sen ne diyorsun diye mi düşünüyorsunuz? 12 saat yanlış mı? Daha öncesinde 13 saat mi demiştim? Öyleyse arkadaşım doğrusunu söyleyeyim sana. RTJ bir jeneratör. Aracın tükettiğine kıyasla ürettiği güç önemsiz kalıyor. Fakat sıfır da değil bu. 100 watt. Toplam şarj süremi 1 saat azaltır. O zaman niye kullanmayayım bunu? Acaba NASA benim RTJ ile böyle oynaştığımı duysa ne düşünür? Muhtemelen masalarının altına saklanıp sakinleşmek için sürgülü hesap cetvellerine sarılırlar. Günlük girişi sol 71. Tahmin ettiğim gibi akülerin tamamen dolması 12 saat sürdü. Doldukları gibi doğrudan eve döndüm. Sirius 4 planları yapma zamanı geldi. Sanırım bu seferki birkaç günlük bir yolculuk olacak. Görünüşe göre enerji ve şarj konuları halloldu. Yiyecek de sorun değil. Araçta bolca yer var. Su yiyeceklerden daha da kolay. Rahat etmek için günde 2 litre suya ihtiyacım var. RS-4 için asıl yolculuğuma çıktığımda yanımda oksijen vericiyi getirmem gerekecek. Fakat oksijen verici büyük ve şu an onunla oynamak istemiyorum. O yüzden Sirius 4 için O2 ve CO2 filtrelerini kullanmam gerekecek. CO2 sorun değil. Bu büyük maceraya 1500 saatlik CO2 filtresiyle başladım ve bunlara ek olarak 720 saatlik de acil durum kullanımı için var. Tüm sistemler standart filtrelerden kullanıyor. Apollo 13 bize önemli şeyler öğretti. Başlangıçtan beri çeşitli GDF'lerde 131 saatlik filtre kullanmışım. Geriye 2089 saat kalıyor. 87 günlük. Bol bol var yani. Oksijen ise biraz daha sıkıntılı. Araç 3 kişiyi 2 günlüğüne destekleyecek gibi tasarlanmış ve buna ek olarak da güvenlik nedenleri için biraz ek rezerv de var. Yani aracın O2 tankları bana 7 gün yetecek kadar oksijen depoluyor. Yeterli değil. Mars'ın neredeyse hiç atmosfer basıncı yok. Aracın içinde ise bir atmosfer var. O yüzden oksijen tankları içeride duruyor. Dayanması gereken daha az atmosfer farkı var. Bu niye önemli? Bu yanımda başka oksijen tankları getirip GDF yapmadan aracın tanklarıyla bunları eşitleyebilirim demek oluyor. O yüzden bugün hub'ın 25 litrelik 2 sıvı oksijen tankından birini söktüm ve aracın içine getirdim. NASA'ya göre bir insanın hayatta kalmak için günde 588 litre oksijene ihtiyacı var. Sıkıştırılmış sıvı O2, gaz halinde O2'den rahat bir ortamda 1000 kat daha yoğundur. Uzun lafın kısası hub'ın tankıyla elimde bana 49 gün yetecek O2 oluyor. Bu yeter de artar bile. Sirius 4-20 günlük bir yolculuk olacak. Bu biraz uzun gibi gelebilir ama aklımda belli bir hedef var. Ayrıca Ares 4'e olacak yolculuğum en azından 40 gün sürecek. Bu karşılaştırma yapmak için iyi bir model. Ben uzaktayken hub kendi başının çaresine bakabilir. Fakat patatesler biraz sıkıntılı. Elimdeki suyun büyük kısmını toprağa dökeceğim. Ardından atmosfer düzenleyiciyi kapatacağım ki havadan suyu çekmesin. İçerisi cehennem gibi nemli olacak ve su bulabildiği her yüzeyde yoğunlaşacak. Bu da ben uzaktayken patateslerin su konusunda sıkıntı yaşamalarını engelleyecek. Daha büyük bir sorun da CO2. Patateslerin nefes alması gerekiyor. Aklınızdan ne geçtiğini biliyorum. Mark, eski dostum, karbondioksiti sen üretiyorsun. Bunun hepsi doğanın harikulade dengesinin bir parçası. Sorun şu, bunu nereye koyacağım? Tabii ki her nefesimle dışarıya karbondioksit veriyorum. Fakat bunu depolamak için bir yöntemim yok. Oksijen vericiyi ve atmosfer düzenleyiciyi kapatıp hub'ı zamanla nefesimle doldurabilirim. Fakat karbondioksit benim için ölümcül. Büyük miktarda CO2'yi salıp kaçmam gerekiyor. MTA yakıt deposunu hatırlıyor musunuz? Mars atmosferinden CO2 topluyordu. 10 litrelik sıkıştırılmış sıvı CO2'yi hub'a saldığımda istediğim etkiyi yaratacak kadar CO2 salmış olurum. Bunu yaratmak bir günden az sürecek. Hepsi bu kadar. Karbondioksiti hub'a saldığımda atmosfer düzenleyici ve oksijen vericiyi kapatacağım. Mahsullerin üzerinde 1 ton su dökeceğim ve dışarı çıkacağım. Sirius 4, yolculuk araştırmamda büyük bir adım ve buna yarın başlayabilirim. 8. ayının sonu, sayfa 95.